İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kocaeli TV, ABA TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağ TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Adana CRT FM, Nevşehir Keyif FM, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ayrı Zaman ve Yaratılış Gerçeği isimli programımıza hoş geldiniz. Nasıl başlayalım Oktar Hocam?
Estağfurullah. Kemiklerde de yaşlanma meydana geliyor. Kemiklerin gevşemesine işaret var inşallah Kur'an'da da. Erime meydana geliyor. Kemik en yani sıkı olduğu dönem 20-30 yaşlarında insanın kemikleri hakikaten çok sağlıklı ve zinde oluyor Allah'ın dilemesiyle. Ama muhteşem bir denge var. Yani erimesi de bir mucize. Kemiğin oluşması da bir mucize. Çok hassas bir dengeyle de yaratılmış inşallah. Şöyle ki yer çekimine tam uygun. Yer çekimi de kemiklerin yapısına uygun. Mesela yer çekiminin arttığını varsayalım. Kemikler çıtır çıtır ezilirdi. O ağırlığı kaldıramazdı. Ayrıca mesela astronotlar uzaya çıktığında çok şiddetli bir kemik erimesi meydana geliyor. Yer çekimini azalttığınız zaman veya ortadan kaldırdığınız zaman döndüklerinde hatta uzay aracından çıkan astronotları tekerlekli sandalye, sedyeyle götürüyorlar. Bunun sebebi kemiklerindeki meydana gelen erime. Şimdi onunla ilgili kısa bir filmimiz var. Ona bakalım. Osteoklast ve osteoblast denen iki tane hücre var. Bunlar arasındaki denge kemikteki dengeyi meydana getiriyor. Biri üretici hücre, diğeri tüketici hücre. Bakın gördüğünüz gibi kemiğin böyle içi dolu değil, bu şekilde traveküler dedikleri bir yapısı var. İşte bu kemiğin hem esnekliğini hem hafifliğini arttırıyor. Yani içi dolu olsaydı, tam kemik, tamamen kemikle dolu olsaydı o zaman hareket edemezdik. Ve çok kırılgan olurdu kemikler. Halbuki bu sistemle hem hafif hem dayanıklı, daha dayanıklı. Osteoklast denen hücreler kemiği yiyen hücreler. Osteoblastlar denen hücreler de yeni kemik meydana getiriyor. Hayatımızda bunların arasındaki dengeyle yaşıyoruz biz. Gençlikte kemik yapımı daha baskın olduğu için kemikler sağlam. Ama yaşlılıkta bu denge osteoklastlar lehine bozulmaya başlıyor ve kemikte erime başlıyor. By age 30, bones reach their maximum thickness and strength. 30 yaşında en sağlam, en kalın haline erişiyor kemikler. To the predominating osteoblastic activity. By age 50, bone might... Çünkü osteoblastik yani kemik yapan hücrelerin hakimiyeti söz konusu. Onların aktivitesinden dolayı. Fakat 30'dan sonra kemikler erimeye başlıyor. Bu gördüğümüz trabekül denen ince yapılar incelmeye başlıyor. Ve kırılganlaşıyor. Gittikçe inceliyor ve kırılmalar başlıyor gördüğünüz gibi burada. Minik böyle mikroskopik kırıklar oluşmaya başlıyor. İşte kemik erimesi dediğimiz bu. Yani ileri yaşlarda ortaya çıkan. Tabii Allah bir denge üzerine yaratmış. Yani osteoklastı yaratan da Allah. Osteoblastı da aynı şekilde. Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Birinin gençlikte Allah'ın emriyle kemik yapımı oluyor. İnsan sağlıklı, güçlü, zinde oluyor. Daha sonra bakın aynı sistemdeki hücrelerin kemik yiyen hücreler bu sefer baskın hale geçiyorlar ve kemikte erime başlıyor. Demek ki Allah inşallah bütün bu durumları özel olarak yaratılmış. İnsanın acizliğini göstermek için.
Evet.
Osteoblast denen hücreyi yaratıyor. Allah osteoklast denen hücreyi yaratıyor. Ona emir verdiği zaman kemik sağlam oluyor, zinde oluyor. Osteoklast denen hücreye emir verdiği zaman da Allah kemik yiyen hücrelerde kemiği yiyerek bu sefer zayıflık başlıyor. Çünkü yaşlılıkta kırılma riski artar. Değil mi? Bir eğilmeler başlıyor. Mesela sırtı daha bir eğilir insanın. Hatta boyunda da bunlara bağlı olarak bir miktar kısalma da meydana geliyor. Ve kemikler de kırılgan hale geliyor. Bu da dünya hayatının geçiciliğini ve acizliğini gösteriyor insanın inşallah.
Evet maşallah. Pek çok şey sadece kemikler değil aslında. Pek çok şey de Allah özellikle hani kusurlar var ediyor ki bu dünya hayatının böyle hani gelip geçici bir yer olduğunu, böyle sürekli yaşanacak bir yer olmadığını bizim anlamamız, idrak edebilmemiz için
Allah'ın aslında yaratmış olduğu güzellikler oluyor bunlar. Çünkü Allah'ın yaratışındaki mükemmellikleri görüyorsun. Ama onunla birlikte zamanla beraber çeşitli bozulmalar oluyor. Mesela çok güzel bir çiçek görüyorsun. Ama bir süre sonra o ölüyor. Son model bir araba görüyorsun. Bir süre sonra o paslanabiliyor, bozulabiliyor ya da modeli geçebiliyor. Gençlik diyorsun. Bir süre sonra o yaşlanıyorum zaten o gençliğin enerjisi, gücü, heyecanı, dinçliği, güzelliği kalmıyor. Yaşlılık hali oluyor ki zaten sonunda bir ölüm gerçekleşiyor. Allah bu şekilde hep dünya hayatının geçiciliğini bize gösteriyor inşallah.
İnşallah. Hocam biraz önce de kemiklerin değil mi yaşlılıkta bozulmalarını gördük. Allah ayetinde şöyle bildiriyor. Nahl suresinin 70. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna yaşlığa geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir. Her şeyi güçletendir. Yani biyolojik olarak da zaten insan değil mi yıllar geçtikçe 30 yaşından sonra sürekli vücuttaki hücreler, yapılar eskimeye, Allah'ın dinlemesiyle eskimeye ve bozulmaya başlıyor. İşte bu da insanın ne kadar aciz olduğunu tekrar tefekkür etmesi için büyük bir nimet aslında. Allah çünkü bildiriyor, şeytandan Allah'a sınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz buyuruyor Allah. O yüzden insanın ölümü hiç unutmadan mutlaka bir gün karşılaşacağını, inşallah herkes karşılaşacak, Allah bildiriyor, her nefis ölümü tadıcıdır. O yüzden unutmadan, Allah'a olan kulluk görevini de unutmadan bu şekilde yaşaması gerekiyor. Çünkü imtihanın sırrı gereği ve şeytanın da değil mi oyunlarıyla böyle yine Allah'ın dilemesiyle oluyor da insan ölümü unutabiliyor. Evet. Sık sık ülfete kapılıyor, ölümü uzak görebiliyor kendisinden. Mesela genç olan bir insan ölümü zahiren daha uzak görüyor. Ama yaşlanacak da ölecek diye bir şart yok. Değil mi? Biz bugün gittiğimizde mezarlıklara baktığımızda 85 doğumlular var, 86, 87, 88, 89 yani genç insan da var, yaşlı insan da var. O yüzden herkesin ölümü yakın görerek ona göre hareket etmesi lazım. İnşallah ona göre ibadet etmesi lazım ve ahireti düşünmesi lazım inşallah.
Allah zaten bildiriyor değil mi ayetlerinde bu dünya hayatının bir oyun ve eğlence yeri olmadığını, boş bir yer olmadığını özellikle bildiriyor. Bir amaç üzerine yaratıyor zaten Allah bu dünyayı. Yani içinde var olanlar da bir amaç üzerine yaratılmış oluyor. Her şeyin bir görevi var. İnsan da Allah kulluk görevini yerine getirmesi için zaten yaratmış. Değil mi? Allah hak kitapları indiriyor, peygamberlerini gönderiyor ve nasıl kendisine kulluk görevi yerine getireceğini onlarla duyuruyor. Bir rehber olmuş oluyor insanlar için hepsi inşallah. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. O amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı diye buyuruyor Allah ayetinde inşallah. Hani burada insan Allah'ın deminden Erdem Hocam söylediği gibi imtihan ortamı, dünya hayatının gereği o imtihan ortamında karşısına çıkan olaylarda, görüntüde Allah'ın beğendiği, hoşnut olacağı, değil mi? Razı olacağı tavrı göstermesi gerekiyor. Böyle herhangi bir şekilde kendi nefsi ve istekleri üzerine kurulu bir yaşantı değil. Allah'ın beğeneceği, razı olacağı, güzel gördüğü, Kur'an'da örnek gösterdiği, müminlerin üzerine yakışacak olan sıfatlara yakışan bir tavır sergilemesi gerekiyor. Ki Allah Kur'an'da peygamberlerle, müminlerle nasıl bir tavır sergilenmesi gerektiğini, onların örnek hayatlarıyla, kıssalarla bize bildirmiş. Onları da örnek alarak insanın hayatını o şekilde geçirmesi gerekiyor. Ki zaten bakıyorsun, gerçekten çok kısa bir yaşam. Yani toplasan 6-7-10 seneden oluşan, bunun hani biyolojik olarak da bakılıyor 30'una kadar zaten bir gelişme süreci oluyor. 30'undan sonra da tam tersine doğru devrilen bir süreç oluyor. Buradaki geçen zaman insanın zaten kendisine bakmasıyla geçen, uykuyla geçen, hastalıklarla mücadeleyle geçen, işte temizlenmesiyle geçen, yolda geçen vakitler üzerine kurulu. Bir zaman bir anda geçiyor. Bugün herkes sorsa ne kadar, mesela bu ömrüne kadar neler yaptın diye sorsa en fazla 5-10 dakikada anlatabilir. İlla ki 20-30 yaşında olması gerekmiyor. 80-90 yaşında olan birine de sorsan en fazla 5-10 dakikada bütün hayatının neler yaptığını anlatabiliyor. Ki zaten ahirette de değil mi Allah ayetlerinde bildiriyor. Orada sorulduğunda çok az kaldık diyorlar değil mi dünyada şeytan anlasının. Bir kuşluk vakti kadar kaldık diyorlar. Bir gün ya da bir günün bir kısmı kadar dünyada kaldık diyorlar. O kadar çabuk geçen, hızlı geçen bir ömür. Burada da hızlı geçen ve çabuk biten bir yerde insanın yapması gereken burada hani Allah'ın yarattığına uygun tavır sergilemek gerekiyor.
İnşallah.
İnşallah.
Normalde evet. Mesela dünyanın çok geçici olduğu ve Allah'ın sadece dünyayı bir imtihan sınıfı olarak, biz de öğrenciler olarak burada imtihan olmak dışında başka bir gayeyle göndermediği çok açık. Hastalıklar mesela dünyanın zorluklarından bir tanesi. Allah dilerse hastalığı galip kılır. Mesela yaşamlı erken yaşta da vefat ediyor insanlar. Ama isterse mesela Eyüp el-Ensari Hazretleri 80 yaşında İstanbul'un fethi, değil mi? Fethi sırasında, savaş esnasında şehit olarak Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ama kaç yaşında? 80 yaşında ve o sırada savaşta. Allah'ın bir mücahidi, değil mi? Allah için çalışan, Allah için cehd eden bir insan. Dolayısıyla bu tip zorluklarla hani tıbbi olarak ve insan vücudunun birçok aciz noktaları oluyor. Ama insan Allah'a cehd etme konusunda tek amacını bunu eyledikten sonra inşallah Allah o anlamda fiziki kuvvetini, kudretini de arttırıyor. Gücünü de veriyor, imkanlarını da arttırıyor. Ve dünyada çok çok güzel amellere vesile olmasını da inşallah nasip ediyor. Tabii çok dua etmesi ve tevekkül içinde olması gerekiyor insanın bunun için inşallah.
Bazı insanlar ölümden bahsedince bunun böyle genelde keyiflerin kaçıran bir konu olduğunu düşünüyorlar. Mesela aynı kişiye bakıyorsunuz, bir maç oluyor, futbol maçı veya basket maçı, saatlerce konuşabiliyor. Evet. Bir konu üzerinde, bu konu üzerinde. Facebook'a giriyorlar mesela, Facebook'ta sabahlara kadar bomboş muhabbetler olabiliyor. Fakat ölümden bahsedildiği zaman hayret bir şekilde keyfi kaçıyor. Çünkü şundan dolayı ölümden korkuyorlar ve ölümün bir son olduğunu düşünüyorlar. Halbuki aklı başında bir Müslüman ölümün son olmadığını bilir. Yani Müslüman, aklı başında Müslüman, cehenneme gitmekten korkar. Yani Allah'ın gazabına uğramaktan korkar. Yoksa ölüm tam tersine son değil, başlangıç, sonsuz hayat başlıyor ölümle birlikte.
Evet.
Allah bizim umutla korku arasında yaşamamızı istiyor. Yani hem umut ediyoruz Allah'ın rızasını kazanmayı inşallah, ama Allah'tan da korkuyoruz inşallah. Ama hocamız demişti, yani bu böyle işte bir silahlı birine karşı duyulan, değil mi, bir şeyden hükmekte sırasında duyulan bir korku gibi bir korku değil. Aksine çok rahatlatan insanı, mutlu eden bir korku. Allah'a teslim olup, Allah'a iman edip şükrederseniz Allah azabınıza ne yapsın diyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Yani her şeyi Allah'ın yaptığını, Allah'ın mutlak varlık olduğunu inşallah, bizim de aciz olduğumuzu bilmemizi istiyor Allah. Bütün kaderi yaratmış, sonsuz kaderi yaratmış inşallah. Yani 700 katrilyon senesi de sonrası da belli, 700 kentrilyon sonra senesinde nerede oturduğumuz, o an ne konuştuğumuz da belli inşallah. Yaratılmış ve bitirmiş Allah. Bu bizim kavrama sınırlarımızın ötesinde. Ölüm de insanın aksine keyfini kaçıran değil, yani şuurunu açan bir konu. Yani aslında biz burada ölümden bahsederken insan kendi kendini anlatmış oluyor her şeyden önce. Mesela ben hasta olduğumda herkes öleceksin diyordu bana. Yani hakikaten öyle gözüküyordu Allah'ın dilemesiyle. Çünkü hiç kimsenin iyileşmediği bir hastalık 7 sene sürdü. Hiçbir tedavisi yok. Tedavi başladı, biraz iyileşir gibi oluyor, hep tekrarlıyordu yani böyle. Yani fayda etmediğini de gösterdi Allah. Kemoterapiler, bir nakil oldum, vücudum reddetti, hastalık yine tekrarladı, ikinci bir nakil oldu. Yani böyle çok ağır durumlar da gösterdi Allah. Hep düşünüyordum yani hakikaten öleceğim diye Allah'ın dilemesiyle. Zaten herkes öyle diyordu. Ama Allah hep huzur ve genişlik verdi. Çünkü yani bir insan tam hayatını yaşasa bile, işte biraz önce Ender Hocam da söyledi, 6-7 tane 10 sene yine mutlaka ölüyor. Yani mutlaka ölüm var. Her Allah şeytanı Allah'a sığınırım ayette her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Ya yani mutlaka herkes için ölüm mutlak bir gerçek. Ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar ünlü olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun hiç fark etmiyor. Nice ünlüler değil mi? Nice güzel insanlar gelip geçti. Yani çok geçici bir dünya hayatı. Allah çok kısa yaratmış. Yani sonsuz ahiret hayatı yanında 60-70 senenin hiçbir hükmü yok. Ya 60-70 trilyon sene daha başlamamış oluyor. Yani 60-70 seneden bahsediyoruz burada.
Evet.
Bir hayal yani böyle. Bir serap diyor Allah zaten. İnkar edenlerin amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer diyor. Susayan ona bir susanır diyor. Ona ulaştığında bir şey bulamaz diyor ama yanında Allah'ı bulur diyor. O da onun hesabını tam olarak görür diyor. Yani burası böyle oyun oyalanma konusu. Mal ve çocuklarda çoğalma isteği diyor Allah mesela ayette. Amacın olmadığı belli. Her şeyin bir amacı var. İnsanın ve hayatın da bir amacı var. Allah'a kulluk etmek üzere yaratılmışız. O zaman Allah çok güzel bir hayat yaşatıyor. Yani inananlara güzel bir hayat da yaşatırım diyor Allah. Nasıl oluyor? Mesela Allah o Müslüman iman eden insan hasta da olsa, hapiste de olsa, kolu bacağı da kopsa, kötürümde olsa, hasta da olsa hiç fark etmiyor. Kalbini huzur ve mutluluk veriyor Allah. Kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor Allah. Sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Yani İnşallah. Mutlu olur, tatmin olur. Aksi takdirde de diyor, inkar edenler içinde göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılıklar diyor. Hakikaten bunu çok insandan duyuyor insan böyle. Burasında bir sıkıntı, böyle sürekli bir sıkıntı hali. İşte stres dedikleri, mesela çağın hastalığı stres diyorlar. Bu Allah'a emanet vermekten kaynaklanan bir rahatsızlık. O zaman bütün korkular başlıyor. Yarın korkusu başlıyor, sağlığını kaybetme korkusu başlıyor. İşte onun korkusu, sınıfta kalma korkusu, okuldan atılma korkusu, arkadaşını kaybetme korkusu, itibarını kaybetme korkusu. O böyle insanları yiyip bitiriyor. Tansiyonunu fırlatıyor, şekerini oynatıyor, midesinden rahatsızlanıyor. Böyle işte başında ağrılar, migrenler başlıyor. Boyun ense ağrıları, sırt ağrıları, böyle her şey, hayat bir anda kabusa dönüyor. Hocamızın Dinsizliğin Kabusu diye bir kitabı var hakikaten. Evet. Dinsizlik insanı böyle hayatı kabus haline getiriyor. Fakat evet. Allah'a teslim olan birisinde de bütün zincirler kalkıyor. Hani Üstad Said Nursi'nin de bir örneği var inşallah, çok hikmetli. Gemide giden biri gibi böyle yüklerini elinde mi taşır gemide giden birisi, yere mi bırakır? Değil mi? Bagajları mesela, bavulları var diyelim yükünü. Mutlaka bırakır, zaten gidiyor gemi. İşte kadere teslim olan biri, o bütün o yükler kalkıyor sırtından. Halbuki öyle bir yük de yok, çünkü kaderi Allah yaratmış ve bitirmiş zaten. Ama olmayan bir şeyin sıkıntısını çekiyor insan, kendini nefsine zulmediyor o zaman, iman etmediği zaman. İşte onun için ölümü mesela programda Allah bizi öyle başlattı inşallah. Birdenbire ölümü hatırladık, ölümü hatırlattı. Bu aslında insanın işte aklını açan, şuurunu, yani son bir defa daha uyarıldık. Çünkü mesela bizi seyreden milyonlarca insan var, bizim için de geçerli. Belki insanın son konuşması, bilmiyor insan. Evet. Yani bir an sonrası olmayabilir, yarın olmayabilir. Yani insan mesela bazen yarından çok emin oluyor, değil mi? Yarın için planlar yapıyor, mutlaka yarın varmış gibi. Mutlaka bir hafta sonrası varmış gibi ya da bir sene sonrası varmış gibi. Evlilik planları oluyor, işte iş, torun, emeklilik planları oluyor mesela böyle. 30 sene sonrasının planlarını yapıyor. Halbuki bu yani nereden biliyor? Değil mi? Yani hiç ummadığı bir anda geliyor zaten. Apansız geliyor ölüm inşallah.
Tabii kesinlikle evet. Ne zaman öleceği, yani yarının yaşayacağının kesinlikle garantisi yok. Ama ölmenin kesinlikle öleceğiz. Ölüm kesinlikle olacak bir şey. Şimdi dünya hayatının geçişiyle ilgili şimdi bir videomuz var. Biraz sonra onu izleyeceğiz. Onun öncesinde Gürcistan'dan Samir Aliyev kardeşimiz bir mesaj göndermiş. Onu okuyalım. Hayırlı akşamlar canım kardeşlerim ve abilerim. Allah Celle Celaluhu sizlerden ve A9 kanalını yayınlayanlardan razı olsun. Sizlerin sayesinde Rabbimizin ayetlerini daha güzel anlıyor ve kavruyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah sizden Allah razı olsun.
Sizden de Allah razı olsun.
Allah razı olsun. İnşallah. Şimdi videomuzu izleyelim.
Şimdi derin bir nefes alın. Kim bilir, belki de bu dünyada alacağınız son nefes olacak. Çünkü her insan için kaçınılmaz olan ölümün size hangi anda geleceğini bilmiyorsunuz. Peki ansızın muhtemelen de hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak ve geri dönüşü de kesinlikle olmayan bu olay için hazırlık yaptınız mı? Yaklaşık 100 yıl sonra şu anda yeryüzündeki insanların hemen hemen hepsi ölmüş olacak. Ve bu insanlara tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz ve sevmediğiniz bütün insanlar ve onlarla birlikte siz de dahil olacaksınız. Çünkü kolunuzdaki veya duvardaki saatin her vuruşu sizi öleceğiniz ana biraz daha yaklaştırır. Bu filmi izleyen her insanın kaç gün, kaç saat, kaç dakika ömürlerinin kaldığı şu anda belirlidir. Ve her an bu toplam zaman sıfıra doğru geriye gider. Ve sonunda kaçınılmaz an gelir, geri sayım biter. Yıllardır atan kalbiniz durur. Ve son nefesinizi verirsiniz. Ölüm gelir. ölümle birlikte insanın sonsuza kadar sürecek olan gerçek yaşamı başlar. Her insan ölümün ardından yepyeni bir yaratılışla diriltilecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecektir. İnsan bilmelidir ki dünya hayatındaki her şey geçicidir. Allah ise sonsuz olandır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Her insanın kendi hayatı hakkında bitmek tükenmek bilmeyen planları vardır. Oysa bu planların hiçbirinin gerçekleşeceği kesin değildir. Çocukluğunuzdan beri planladığınız işe giremeyebilirsiniz. Bugün akşam yemeği için birine söz vermiş olabilirsiniz ama gidemeyebilirsiniz. Hatta bu filmi sonuna dek izleyebileceğiniz dahi kesin değildir. Dünyada gerçekleşeceği kesin olan tek bir gerçek vardır. Ölüm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır, sonra bize döndürüleceksiniz. Yıllarca çalışıp çabalayıp üniversiteye giren bir öğrenci okuluna giderken ölebilir. Ya da yeni işe giren bir kişi iş yerine giderken. Başarılı bir iş adamı gideceği yere daha çabuk ulaşmak için uçak yolculuğunu tercih edebilir. Fakat uçak düşebilir ve hayatı hiç düşünmediği şekilde son bulabilir. Birkaç saat, bir gün, bir yıl, 30 yıl ya da 70 yıl. Kesin olan bir gerçek vardır ki, sınırlı olan her şey eninde sonunda bitecektir. Ve ölüm size büyük bir ihtimalle bir dakika öncesinde ölmeyi hiç aklınızdan geçirmediğiniz bir anda gelecektir. Bu cenaze törenine katılan insan da bir gün defnedilen kişiyle aynı konumda olacaktır. Hayat kısadır ama insanın ruhu Allah'ın dilemesiyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Sonsuzun yanında ise 60-70 senelik hayat çok kısa ve geçicidir. Gençlik yıllarında fiziksel güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış şöhretler, sanatçılar, sinema yıldızları, politikacılar ve dünyadaki zengin ya da fakir, istisnasız herkes öldüğünde toprağın altına yapayalnız gömülecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Dikkat! Belki de bu film ölümünüzden önce size ölümü hatırlatmak ve ahireti düşündürmek için yapılan son uyarıdır.
Evet, yani hakikaten belki de son uyarı. Yani evet. Son defa uyarılıyoruz. İnşallah Allah affetsin. Allah'a iman ederek ölmek çok önemli inşallah. Değil mi? Yani dünya hayatının bir tek amacı var. Allah'a iman etmek, kulluk etmek. Onun dışında başka bir amacı yok dünyanın inşallah. Allah sizi diyor, şeytandan Allah'a sığınırız. Yalnızca bana kulluk etmek için yarattım diyor. İnsanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor inşallah.
İnşallah.
Bu dünyada yoksa amaç kariyer yapmak, zengin olmak, aile kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak değil. Gezip eğlenmek değil inşallah.
Evet.
Müslümanın yaşadığı hayat farklı olmuyor diğer insanlardan. Hatta daha iyi hayat yaşatıyor Allah. Çok daha iyisini yaşatıyor. Çünkü lezzet aldırıyor. Lezzet aldıran da Allah inşallah. Nimetleri şükrettiği için hem arttırıyor Allah hem lezzetini de arttırıyor inşallah. Nimetlerini de arttırıyor.
Bir de böyle evet. Hani ölümün sebebi dünya hayatında değil mi? Allah gösteriyor. Çok ufak ve basit sebeplere dayanabiliyor. İşte bir anda beyninde bir pıhtı oluşuyor. Tamamen bitiyor. Yani onu böyle çok ünlü bir kişi olması, çok başarabiliyor olması, çok genç olması, yaşlı olması hiçbir şey değiştirmiyor. Hücreler bir anda kontrolsüz çoğalmaya başlıyor. Değil mi? Kanser oluyor. Ondan sonraki hayatı bir öncekinde düşündüğü, planladığı hiçbir şeyin istediği gibi gitmiyor. Yani onun düşündüğü gibi gitmiyor. İşte demeyeyim de Allah affetsin. Yani onun düşündüğü gibi gitmiyor. Farklı bir şekilde gidiyor. Yani böyle çeşitli çok böyle hani basit olabilecek insanın hayatının sona erdiği olaylar var değil mi? Orada bile Allah bizi aslında gösteriyor. Ve hiçbir de senin elinde olan bir şey değil. Değil mi? Mesela normal hücrelerin yönetimi senin elinde değil. Nefes alıp vermen senin elinde olan bir şey değil. O böbreklerin sürekli diyaliz makinesi gibi çalışması senin elinde olan bir şey değil. Sürekli ömrün boyunca bu Allah sana nimet olarak vermiş ve tam olması gerektiği gibi düzgün bir şekilde çalışıyor. Bir anda çalışmadığında böyle bütün her şeyini işini gücünü bırakıp yatarak hasta kolunu Allah'a çevirebiliyor. İşte Allah'ın bizden istediği, o nimet olarak verdiği her şeyi hakkını vermek değil mi? Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edilmek. Şükretmek, Allah'ın verdiği nimetleri saymak, tek tek detay detay saymak ve onlara hamd etmek. Ve Allah'ın beğendiği bir şekilde yaşam sürmek ki Allah seni onun aslında dünyada şereflendirmiş oluyor. O ahlak üzerine kurduğunda şereflendirmiş oluyor. İşte o bütün eksiklikler, hastalıklar, kusurlar, yaşlanmak aslında insan farkına varsın ve ahlakını güzelleştirsin diye Allah gösteriyor. Yani ve ölümün çok basit bir şeye bağlı kalması da değil mi? Ondan kaynaklanıyor. Mesela çok aciz insan uyumadan ne kadar süre geçebiliyorsun? En fazla bir gün, hadi oldu 2 gün geçebiliyorsun. Ondan sonra ayakta zor duruyorsun. Yemek yemeden ne kadar süre geçebiliyorsun? Normalde hiç yemek yemeden hayatını geçebilirsin belki ama Allah hani eksikliğini göstersin diye mutlaka yemek yemen gerekiyor, su içmen gerekiyor, temizlenmen gerekiyor. Bu tarz acizlikleri her gün şey yapıyor. Ama insan buna ülfet denen bir şey var değil mi? Ülfet kaplıyor. Normal sıradan bir şeymiş haline gelebiliyor. Halbuki olmayabilir. Yani ki Allah cennette inşallah en güzeliyle hiçbir kusurdan uzak bir şekilde eksiksiz bir şekilde yaratıyor. Hiçbir şey kirlenmiyor, bozulmuyor, eksilmiyor, yaşlanılmıyor. Her şey güzel kokuyor her zaman. Kötü koku hiçbir zaman olmuyor. Değil mi? Ama burada benzeri Allah diyor. Benzerini yarattık diyor dünyada. Ama kusurlu inşallah. Ve görüyoruz zaten izlediğimiz videoları da gördük. Bir tane daha videomuz var zaten. Onda da mesela yine bu şekilde anlatıyor Allah.
Şeytandan Allah'a sığınırız. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın diye buyuruyor Allah maşallah. Bu bizim kaderimizdeydi. Allah ölümü hatırlattı. Değil mi? Evet. Daha biz doğmadan bu konuşmanın olacağı inşallah. Değil mi? Ölümü hatırlayacağımız Allah tarafından yaratılmıştı. Hakikaten son uyarı da olabilir. Değil mi? Çok rahat bir şekilde. Canımız da alınacak olabilir. Allah hatırlatmış oldu inşallah.
Evet.
Alınmasa da ondan sonraki hayatımız için yine bir uyarı olmuş oluyor inşallah. Ölümü düşünerek, Allah'a kulluk ederek, samimi olarak bir hayat sürmemizi istiyor inşallah Allah. Ölümleri, inkarcıların ölümleriyle iman edenlerin ölümleri farklı oluyor. Allah bunu bildiriyor. Mesela inkarcılar için Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. ta en derinden acıyla sökererek sökerek çıkaranlara andolsun diyor. Yumuşacık çekip alanlara. Başka bir ayette ölüm korkusundan ayaklar birbirine dolaştığında, inkarcılar için bu, o ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak gelip de insana işte bu senin yan çizip kaçmakta olduğun şeydir denildiği zaman. Mesela Allah meleklerin yüzlerine ve ardıkalarına vura vura canlarını alacağını bildiriyor. Ayette şöyle buyuruyor Allah. Öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? İşte burada yollar ayrılıyor inşallah. Evet. İnkarcılar cehenneme atılacaklarını anlıyorlar. İman edenler de selam diyerek güzellikle alındığı için canları, Azrail demişti hocamız, en güzel şekliyle, en yakışıklı şekliyle inşallah hadislere dayanarak canını güzellikle aldığı için orada anlıyor inşallah. Ondan sonra kitabının sağ taraftan verilmesi ve sağ yanında ve önünde bir nur olması. Hepsinden bütün bu, daha tabii ölüm anında güzellik alındığı için anlıyor Allah'ın cennetine alacağını, sonsuz cennetine.
İnşallah.
Ve sonsuz güzellikler başlıyor inşallah. Allah'ın rızası ve hoşnutluğunu kazandığı için her şeyin üstünde o inşallah. En güzel hayata geçiyor. Dolayısıyla yani işte çok belli yani ortada. Allah bir sebep üzere yaratmış. Mesela iman hakikatleri anlatıyoruz. İman hakikatleri de çok uyarıcı aslında. Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu gösteriyor bize. Her şeyi yani evrendeki tek tek atomları, hücreleri, hücrenin içindeki detayları. Mesela şu an milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın ortasındaki bir atomun içindeki kuarkların hareketlerini Allah düzenliyor inşallah. Onu biliyor Allah ve onu yaratmış ve sonsuzda yaratmış bitirmiş Allah inşallah. Allah sonsuz güç sahibi. Ancak Rabbini, kadrini hakkıyla takdir edenler diyor Allah. Yani sonsuz gücünü kavrayanlar Allah'tan hakkıyla korkar inşallah. Hakkıyla iman eder. Hocamız dün şunu demişti. Yani Allah'ın kadrini, gücünü hakkıyla takdir etmeyenler, sonsuz gücünü takdir etmeyenler Allah'tan korkmaz. Yani cehennemden korkmaz, Allah'tan korkmaz o zaman. Sonsuz gücünü olduğunu bilen insan Allah'tan hakkıyla korkar. Onun için iman hakikatlerinin anlatılması, Allah'ın yaratmasındaki sanatındaki Allah'ın yaratışının sanatının delillerini görmesi inşallah son derece önemli.
İnşallah.
Bunlara devam edelim mi inşallah?
İnşallah.
Mesela hiçbir şey kendi kendini tamir etmez değil mi? Kendi kendini tamir eder mi bir şey? Cansız. Ama bakıyorsunuz insanın dokusu kendi kendini tamir ediyor. Allah tarafından özel bir mekanizma yaratılmış. Şimdi ona bakalım inşallah. Mesela bir kesi olduğu zaman, minik bir kesi görüyoruz burada. Sadece cildin üst kısımlarını kapsıyor. Bu epidermis denen bir kısım var cildimizin.
Üst tabakası.
Evet, üst tabakası. Bir de dermis denen kısım var. Bu sadece üst kısmındaki bir hasarı görüyoruz burada. Minik bir kesi. Evet, hücreler, buradaki hücreler üremeye başlıyor. Üreyerek burayı dolduruyorlar, bakın gördüğünüz gibi. Ve kapatıyorlar. Ve tamir oluyor böyle. Buradaki hücreler normalde bu şekilde üremiyor. Ama ciltte bir kesi olduğu zaman onlara emir geliyor. Çünkü o genetik mekanizma ile yaratılmışlar. Sadece bu durum oluştuğunda üremeye başlıyorlar. Normalde çünkü ürese insanın cildi sürekli kabarır.
Evet.
Yani metrelerce cildimiz olurdu. Üremek, yani durmak, evet. Durup durmak bilmeyebilir. Fakat bir kesi olduğu zaman o onlar için emir oluyor. O genetik bilgiyle yaratıldıkları için inşallah. O an üremeye başlıyor. Nereye kadar? Tam orayı kapatana kadar. Kapatınca da duruyor. Bu muhteşem maşallah. Bir yaratılış mucizesi. Şimdi maşallah. Devam edelim.
Maşallah.
Biraz daha derin olduğunda dermal bölgeye de indiğinde, bakın alt kısım dermis denen kısmı da indiğinde, daha bir derin kesi olduğunda burada damarlardan çıkan bir sıvıyla doluyor. Ve burayı dolduruyor. Ve fibroblast denen yapılar ve hücreler üremeye başlıyor. Ve nedve dokusu oluşuyor burada. Granülasyon dokusu denen bir doku oluşuyor. Gördüğünüz gibi kapatıyor burayı. Ama burada bir nedve oluşuyor o zaman. İz kalıyor. Yani ciltte kesik izi herkes bilir. Oluşuyor. Yeni damarlar oluşuyor. O bölge yeni sinirler oluştuğu için de hisseder hale geliyor. Yani cilt kendi kendini tamir eden bir özelliği var. Peki nasıl oluyor? Bu Allah tarafından yaratıldığı için. Yani kendi kendini tamir etmeyi bir şey nasıl akletsin? Değil mi? Evet. Cildin öyle bir aklı yok zaten. Hücrenin öyle bir aklı yok. Evet. Ama kendi kendini tamir edecek özellikle yaratılmış. Ne zaman? Hasar gördüğü zaman. Normalde böyle bir şey yapmıyor. Bazen oluyor. Nasıl oluyor? Kanser oluyor. O zaman oluyor. O zaman tümör oluşmaya başlıyor. Hemen görülüyor zaten. Dışarıdan da belli olmaya başlıyor. Mutasyon. Ama normalde mükemmel bir mekanizma bu. Sadece tamir etmek üzere.
Evet. İnşallah. İnsan daha embriyoyken hücrelerin yaptığı şey bu. Bölünmek, çoğalmak, hemen kitleyi büyütmek. İlk emir bu oluyor ilk hücre. İlk yaptığı iş bu oluyor. Ama canlı ne zaman yetişkin bir hale geldi? Artık bütün dokuları, kemikleri, organ ve sistemleri oturduktan sonra ki bir hadiseyi şimdi anlatıyor doktor hocam. Bir yerde kesik olduğu zaman hakikaten sadece o bölgedeki hücrelerin çoğalması söz konusu. Şimdi bunu biz gözümüzle görüp gözlemliyoruz. Bu bilimsel animasyonda da olan hadisenin ne olduğunu bize gösteriyor. Yani film olarak dışarıdan. Halbuki iç yapısına indiğimizde orada DNA'da da bu bilginin yani yaranın tamir mekanizmasının olduğunu ve yaralanma halinde salgılanacak proteinlerin regülasyon mekanizmalarının yani tetik mekanizması diyelim hazır olduğunu, yaralanma olduğu an tetiğin çekildiğini ve hemen o bölgede gerekli reaksiyonların hemen başlatıldığını görüyoruz. Yani bizim vücudumuzun her tarafında bu tip dedektör sistemler var. Bunlar ama yani insan vücudu var olduğu anda bu DNA'sında bir bilgi var. Dedektör. Hazır bekliyor. Yaralanma olduğu an o zaman tetik çekilmiş oluyor ki bu kurulu bir düzenek zaten. Sen kurulu düzeneye buradaki dokuya zarar verdiğinde o düzeni çalıştırmış oluyorsun. Ve hemen yani müthiş uzman. Mesela plastik cerrahlar var. Yıllarca hem kağıtta derslerini görüyorlar hem de uygulamasını yapıyor değil mi? El becerisini geliştiriyor sürekli bunun ve sonuçlarına göre tecrübe kazanıyor. Yıllar süren bir aşamadan sonra uzmanlık oluyor. Ama bizim vücudumuz bir kere doğuyoruz. Bir kere. Sonra aynı hücreler bölünüyor. Aynı DNA'mız daha doğrusu. Aynı DNA'mız bölünerek sürekli vücut kitlemiz büyüyor. Yetişkin oluyoruz artık. Ve bu tip mekanizmalarda hücrelerin tam uzmanlık gösterdiğini görüyoruz. Yani ilk açılan yarada tam uzmanlık gösteriliyor. Ondan sonraki yaralarda da ve buna benzer dış alınan yaraların hepsine de aynı bilginin tam uzmanlıkta icra edildiğini görüyoruz. E peki ta başından beri daha dış dünyada böyle bir etmen, böyle bir yaralanma hadisesi hiç olmadan yaralanma olduğu zaman olacak bu prosedürün yani bu kadar uzmanlık bilgisini kim biliyor? Çünkü hücreler burada bilgiyi icra ediyorlar. Bilgi hazır. E o bilgiyi oraya hazır olarak kim koydu? Çünkü yani bütün doku hemen tamir oluyor. Bütün insanların böyle bir şey derdi yok. Hatta hastalık halinde bazı insanların yaraların iyileşmediği vuku olur. Ama normalde bu bütün insanlarda hazır bir bilgi ve mükemmel işliyor. Maşallah. Maşallah. Demek ki Allah insanoğlunun yaşayacağı dünyayı da yoktan var ediyor. İnsanoğlunu da var ediyor. Bütün kainat ve dünyadaki bütün canlıları da olduğu gibi her zaman başına ne geleceğini ve geldiği zaman ne olacağını bilen bir bilginin yani Allah'ın varlığını hep biz kanaat getiriyoruz. Öyle evrimcilerin dediği gibi sonradan olan hadiselerle kazanılan birikimlerle bir hadise olduğu yok. Daha başında bütün bilginin müthiş hassasiyette var olduğunu görüyoruz inşallah.
İnşallah. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet programımıza devam ediyoruz. Buyur Onur Hocam.
Estağfurullah. Sinir sistemi çok büyük mucize bizim vücudumuzda. Mesela az önceki o yaralanma hadisesinde vücuda haber veren sistem sinir sistemi. Vücudun her yerinde ne olup bittiğini haber veren yaklaşık 160 bin kilometrelik bir sinir ağı var. Yani bu vücudumuzda bu kadar geniş uzunlukta çok çok çok hassas, her yerden haber alıp her yere de haber götüren, türlü türlü çeşit çeşit haber alıp çeşit çeşit haberlerin hepsini eksiksiz götüren bir sistemimiz var bizim sinir sistemimiz. Şimdi bunu bilen bilim adamları biyomimetikte yani Allah'ın yarattığı doğadaki yani Allah'ın yaratışını teknoloji insanlar uyarlamaya çalışıyor. Onunla tabii Allah'ın izniyle, onunla Allah yaratıyor inşallah. Ama dendritteki biyomimetik unsur ne? Onu hep beraber izleyelim. Bir sunum sunumumuzda. Dendrit hücreleri taklit edilerek bilgisayar için koruma sistemi geliştirildi. Dendrit biliyorsunuz sinir sisteminin hücreleri. Bağışıklık sisteminin saldırıya uğramış hücrelere yaptığı müdahale İngiliz bilim adamlarının bilgisayar ağlarını virüs ve hackerlardan korumak için geliştirdikleri yeni yönteme ilham kaynağı oldu. Virüs çok yaygın bir, değil mi? Şu anki internet şeyinde sorun.
Evet.
İngiliz bilim adamları insan vücudundaki bağışıklık sisteminin vücuda giren yabancı moleküllere hemen saldırmadıklarını ancak problem oluşmaya başladığında saldırdıklarını gözlemlediler. Ve yeni koruma sistemlerini bu özellikten yola çıkarak geliştirdiler. İnsandaki bağışıklık sistemi gerçekten de vücuda giren bazı yabancı moleküllere, örneğin besin olarak alınan proteinlere saldırmaz. Ki bu bir sorun oluyor. Mesela çeşitli alerji ve intoleranslar oluyor. Hamile bir kadının bağışıklık sisteminin fetusa savaş açmaması da bunun bir örneğidir. Yani kendi yavrusunun dokusu da her ne kadar farklı da olsa anne karnındaki canlının kendi yavrusu olduğunu vücut bağışıklık sistemi, immün sistemi biliyor. Mesela bu tanınmaya, yani dostla düşmanı ayırt etmeye bir örnek. Bu moleküllerin yabancı olmalarına rağmen vücuda zararlı olmadıklarını tespit edenler ise bağışıklık sisteminin ön cephe askerleri olan dendrit hücreleridir. Vücuttaki hücreler ölürken zor durum sinyali verirler. Bu sinyaller ön cephedeki dendrit hücreleri tarafından algılanır. Bir sinyal haberleşme var. Neler arasında? Hücreler arasında. Hücre dediğimiz ne? Milimetrenin binde bir boyutlarında vücudumuzun her yerinde olan ve çeşit çeşit olan içerisinde de yüz binlerce bazı hücrelerde protein bulunduran tam bir kompleks makina. Bunların kendi arasındaki haberleşmesi sonucu. Yani mesela bir kelimeyle ifade ediyoruz, hücre diyoruz ama çok detaylı bir sistem. Dendrit diyoruz ama çok detaylı bir sistem. Aralarında zor durum sinyali veriyorlar, haberleşiyorlar diyoruz ama bu çok çok detaylı bir sistem. Burada biz sadece basit cümlelerle ifade ediyoruz, anlayabilelim diye. Bu sinyaller ön cephedeki dendrit hücreleri tarafından algılanır. Ancak dendrit hücreleri her çağrıya değil, sadece belirli bir ses eşiğinin üzerindeki alarm çağrılarına cevap verirler. Yeni güvenlik sistemi de bağışıklık sisteminin bu özelliği üzerine kurulmuştur. Sistemin yazılımı tıpkı dendrit hücreleri gibi davranarak bilgisayar ağını taramakta ve network trafiğindeki veya hata mesajının sayısındaki olağan dışı artışı araştırmaktadır. Eğer bu tehlike sinyalleri önceden belirlenmiş sınırın üzerine çıkarsa sistem alarm vermeye başlamaktadır. Peki ama bilim adamlarının taklit ettikleri bu hücreler şuur sahibi olmadıkları halde yararlı molekülleri zararlardan nasıl ayırt edebiliyorlar? Bazı yabancı moleküllerin kendileri için zararlı olmadığını nereden anlayabiliyorlar? Hücre dediğimiz sonuçta ne şuuru var, ne gözü var, değil mi? Ne böyle kimlik tanıma sistemi var ve çevredekilerin kimliğinin database'i var, veri tabanı var. Ona göre dostu düşmanı ayırt edebilecek bir sabıka kaydı var yani. Bunların hiçbirisi yok. O halde nasıl ayırt ediyor diye soruyoruz. Aslında bu soruların cevabı çok açıktır. Hücre kendi kendine hiçbir tespit yapamaz. Hangi sinyalin, hangi sesin ne anlama geldiğini kendiliğinden bilemez. Hangi molekülün yararlı, hangisinin zararlı olduğunu da kendi kendine anlayamaz. Hücreler ancak ve ancak Allah'ın ilhamıyla hareket ederler. Allah'ın izniyle faaliyet gösterebilirler. Çünkü her ne kadar biz çok kompleks yapıda olduğunu söylesek, proteinin insanoğlu yapamamasına rağmen saniyede binlerce defa hücrenin içerisinde sentez edildiğini, bunu yapabilecek kapasitedeki teknolojiye sahip olduğunu da söylesek, hücre bu denli şuur gerektiren, bilgi ve bilinç gerektiren işlemlerin hiçbirisini yapmaya haiz değildir. Bu ancak Allah'ın ona tecelli etmesi, Allah'ın ona ilham etmesiyle mümkün olur. Nitekim Nahl suresi 17-18. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytanın Allah'ı sanırım. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Yani bu haberleşmede sinir sistemindeki mucizeler çok düşünüldüğünde çok detaylı nimetler var aslında. Mesela insan üstüne bir elbise giydiğinde veya bir yere oturduğunda o bölgedeki deri, kılları ve deri temas ettiği an hemen oradaki verilerden impuls gidiyor ve bir dokunma hissi beyne iletilmiş oluyor. Fakat bir müddet sonra bu his artık iletilmiyor. Beyin buna sağırlaşıyor. Bu nedir? Bir bilinçtir. Bu nedir? Bir konfordur. Burada bir mucize var. Oysa sinir hücresinin görevi ne? Veri olduğu an iletmek. Fakat belli bir süreden sonra mesela üstümüze giydiğimiz kıyafeti ilk giyişimizden sonra bir daha pek hissetmeyiz. Oturduğumuz koltuğu pek hissetmeyiz. Aksini düşünecek olursak mesela sürekli hissedecek olsak yani sürekli bir şeyin seni kaplamış böyle vaziyette baskı gibi bir durum olurdu. Çok rahatsız verici bir durum olurdu. Allah bunu bertaraf ediyor. Aynı görev yani aynı sistem kurulu fakat o an buna sağırlaşıyor. Bu Allah'ın sadece ilhamıdır. Bu Allah'ın insana vermiş olduğu bir nimettir. Değil mi? Konfor nimetidir.
Evet.
İnşallah çok detaylı düşünüldüğünde Allah'a şükredilecek çok nimetten birisi de bu inşallah.
Maşallah. Bir biyomimetik örneği daha verelim hocam inşallah. Natürcüsü verelim. Biyomimetik bilim dalı teknoloji doğayı taklit etmesi. Şöyle oluyor. Yani bilim adamları artık bir konuyla ilgili bir çözüm kendileri bulamıyorlar.
Tamam, evet.
Ve canlılara bakıyorlar. Canlılarda ilgili canlılarda eğer bir deniz aracı yapacaksa deniz canlısına bakıyor. Karayla ilgili bir teknoloji ise kara canlısına bakıyor. Farklı canlılara bakarak onlardaki bu üstün özellikleri, Allah'ın yaratmış olduğu üstün özellikleri alıyorlar. Bunlardan birisi de Nautilus. Slide'da da gördüğümüz gibi Nautilus'un spiral bir organı var. Bakın deniz kabuğu biçiminde spiral bir organı var. Bu organ 19 cm çapında ve 28 adet odacığı var kabuğun içinde. Şimdi Nautilus nasıl peki suyun içinde alçalıyor ve yükseliyor? İşte bu odacıkları kullanıyor. Bu odacıklar birbiriyle bağlı, ince borularla birbiriyle bağlı bu odacıklar. Bu odacıklara su alarak alçalmayı sağlamış oluyor Nautilus. Ve o suları boşaltarak yükselmeyi sağlıyor. Şimdi ama bu kolay bir işlem değil. Böyle bir iki cümlede ifade ediyoruz ama kolay bir işlem değil bu. Bunu dolaşım sistemiyle yapıyor Nautilus. Dolaşım sisteminde dolaşan gazlar vesilesiyle o gazları o odacıklara püskürterek o odacıklardaki suyun dışarı çıkmasını sağlıyor yükselmek için. Maşallah. Nautilus'un bu hücrelere hükmedemeyeceği değil mi? Öyle bir beyin ve şuur yok Nautilus'ta. Ve hücrelerine geçirebilecek bir emri de yok. Onları Allah'ın işte Allah'ın yaratmasıyla o odacıkların dolup boşaldığını, o gazların salındığını anlıyoruz inşallah. Ve şu anki denizaltıları bilim adamların değil mi yıllarca üzerinde çalışıyorlar. Birçok kişi aynı anda çalışıyor. Birisi yanlış düşünüyor oluyor, diğeri onu düzeltiyor o fikre.
Tabii,
ve
evet.
Canlıya bakarak yapıyorlar.
Evet.
Denizaltı ne kadar dalabiliyor? 400 metre dalıyor. Nautilus ne kadar alçalabiliyor? Deniz altında 450 metre inebiliyor aşağı. Maşallah. Ve vücudu bundan hiç etkilenmiyor. Bakın normalde hassas bir canlı. Yani o kabuğun içinde hassas bir yapısı var. Yumuşak bir vücudu var. Ama Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla o yapısı hiçbir şekilde 450 metre aşağı indiğinde bile bozulmuyor. Oradaki damarları çatlamıyor. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Ve yaşamına böyle devam ediyor maşallah. Peki Nautilus'a biz baktığımızda şimdi evrimciler ne iddia ediyor? Kademe kademe geliştiklerini iddia ediyorlar her canlıların güya. Biz Nautilus'a bakıyoruz. Resmimiz var şu an. Evet. 167 milyon yıllık Nautilus fosilimiz var. Jura dönemine ait ve İngiltere'de bulunmuş bu fosil. Bakın 167 milyon yıl. Yani 167 milyon yıldır Nautilus ilk biz dünyada ilk ortaya çıktığından beri, Allah'ın ilk yarattığından beri hiçbir şekilde değişmemiş.
Evet,
maşallah. Ve bu üstün teknolojiye sahip canlı, Allah'ın yaratmış olduğu canlı, bilim adamları bir çözüm getiremeyecekleri zaman, bir şey bulamadıkları zaman bu canlıya bakıp teknolojik alet geliştiriyorlar. Allah En'am suresinin 101. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır.
Maşallah. İnşallah. Bir de o ilk slide açabilir misin tekrar Adem Hocam? Oradan ilgili bir şey söylemek istiyorum. Burada soldaki tam böyle yatay kesit alınmış altın orana sahip bir Nautilus kabuğu görüyoruz. Altın oran dediğimiz konuyu bu bilim adamları inceliyor. Nautilus'un küçükken embriyo halinden gelişimine bakıyorlar. Gelişim nasıl oluyor biliyor musunuz? Tam bu Nautilus en yuvarlağın dibinden, yani o tam orta noktasından bir oradaki odacıklar gibi görünüyor ya. Hepsi sırayla bir öncekinden sonra oluşuyor. Yani hücreler, bu ne demek? Bir önceki oluştuktan sonra bir sonrakini artık bölünerek, çoğalarak bir sonrakini oluşturuyorlar. Ama neye göre? Altın orana göre. Bir sonraki odacık, bir sonraki odacıktan biraz daha büyük oluyor. Ne kadar? 1,618 katı kadar.
Maşallah.
Bunu bir maşallah. Şey açalım, ben göstereyim.
Büyümesini mi, gelişmesini mi?
Hayır, altın oranı.
Evet. Daha sonra bakın, odacıkların hepsi doluyor. Tamamı dolduğunda, yani şuursuz hücreler bölünmesini ve gelişmesini tamamladığında altın orana tam uymuş bir canlı oluşuyor.
Maşallah.
Hep baktığımız zaman bu spirallerin hep altın dikdörtgen içine girdiğini görüyoruz. Hep altın dikdörtgen içerisinde.
Ya kabuğu oluşturan şimdiki oradaki hücreler nereden biliyor? Tamam, şimdi oran oldu, tuttu oran. Duralım, şimdi bir sonraki bölmenin inşasına başlayalım. Evet. Demesi olamaz. Bu işte mucize.
İmkansız.
Bu evet, Allah'ın ilhamı burada. Evet. Başka bir konu yok. Allah'ın estetik, Allah'ın güzel yaratma sanatını biz görüyoruz sadece burada. Altın evet. Oran mesela Nautilus da olmasa, 1.5 oranında olsa mesela Nautilus. Hiçbir insan olup çıkıp da neden acaba Nautilus'ta altın oran yok diye bir telaşa düşer mi? Düşmez, aklına gelmez. Böyle bir konu da olmaz. Ama olması işte bu Allah'ın detaydaki güzelliği ve sanatı. İnşallah.
Maşallah.
İşte Rabbimiz olan Allah her şeyi yoktan, değil mi? Mükemmel ve kusursuz şekilde yaratandır diye buyuruyor Allah ayette, inşallah mealen söyledi.
İnşallah. İnşallah. Şimdi Nautilus tek başına eğrim teorisini darmadağın evet. eden bir canlı. Bakın 167 milyon yıllık fosilini gösterdik. Bugünküyle günümüzdekiyle aynı. Hiçbir değişim yok. Kıvrımına kadar aynı. Maşallah. Şimdi kademe kademe güya onların iddia ettiği gibi bir düşünecek olursak, mesela Nautilus'ta odacıklar oldu diyelim. Gaz sistemi yok. Dolaşım sistemindeki o suyu dışarı atacak sistem yok. Ne işe yarayacak? Canlı yaşayamayacak. Hayatını devam ettiremeyecek. Gaz sistemi oluşmuş olsa, odacıklar oluşmamış olsa ya da odacıkların arasındaki mesafe farklı olsa yine olmayacak. Canlı hayatını devam ettiremeyecek. Nautilus'un şu anki gibi, 167 milyon yıl önceki gibi aynı anda bu mükemmel yapısıyla Allah tarafından yaratılmış inşallah.
Maşallah.
Evet. Moleküler detaya indiğimizde daha da detaylı bir sistem var. Mesela şimdi canlıların özelliklerinden bahsederken hep bir protein sentezi var. Yani DNA'da kodlanmış bir bilgi var. Ve belirli genlerin hep çalıştığını görüyoruz. Ya kapalı kalıyor ya aktif hale geçiyor gen ve proteinler üretiliyor. Ama hep kontrollü bir sistem var. Şimdi bakın, buna ilgili bir filmimiz var. Proteinlerin öyle yapımı, üretimi sınırsız ve kontrolsüz değil. Bazı proteinler sürekli üretiliyor. Fakat bazıları böyle değil. Bu DNA'dan kopya çıkartarak bakın proteinin üretimini görüyoruz. Fakat bazı genler burada şimdi gösterecek. Sürekli üretiliyorlar. Mesela glikozu parçalayan proteinler, enzimler de sürekli üretim söz konusu. Çünkü sürekli olarak ihtiyaç var. Yani glikoz, şeker sürekli olarak metabolize ediliyor ve bundan enerji elde edildiği için bu proteinler sürekli üretiliyor. Bunlara esası oluşturan proteinlerin üretimini görüyoruz. İşte sürekli üretilen. Fakat bazıları da sadece gerektiği zaman üretiliyor. Birçok bu şekilde protein var. Mesela bunlardan bir tanesi insülin isimli protein. Buna da kontrollü transkripsiyon deniyor. Bunlar bakın transkripsiyon faktörü denen proteinler tarafından kontrol ediliyor. Hücrelerde bu şekilde bilinen 1000 kadar protein var. Bunlar hücrenin sitoplazması denilen bölümde bulunuyorlar. Bakın burada hücrenin çekirdeği var. Gerektiği anda hücrenin çekirdeğine giderek DNA'daki o bölgeden protein üretimini sağlıyorlar. Bu son derece kompleks bir sistemden bahsediyoruz. Devam edelim. DNA'ya gidiyorlar. Sadece DNA'nın ilgili bölümüne ilgili transkripsiyon faktörleri gidiyor. Bu da çok önemli. Yani 1000 tane faktör var ama Bunların hepsi her an görevli değil. Sadece ilgili olanlar DNA'nın ilgili bölümüne gidiyorlar. Kapkaranlık bir ortamda 2 metrelik DNA'nın ilgili bölümünü anında bulup şak diye 1 milyon sayfa arasından tek bir sayfanın kopyalanmasını sağlıyorlar.
Evet.
Ve bu şekilde protein üretiliyor. Ve binin üzerinde böyle transkripsiyon faktörleri. Mesela bir örnek burada gösteriyor, insülini gösteriyor. Bir sinyal geldiği zaman alıcısına bağlanıyor burada.
Bunların hepsi protein. Sinyal dediğimiz de protein. Evet. Alıcısı da protein.
Tamam, proteinlerden oluşuyor. Ve bakın burada gördüğünüz gibi bir takım işlemler başlıyor. Ve böylece hücre bazı proteinlere ihtiyaç olduğunu anlıyor. Yani bir protein geliyor. Hücrenin üzerindeki alıcısına bağlanıyor. Ama bakın hücrenin üzerindeki alıcısının yaratılmış olması lazım. Evet. O sinyal oluşturan proteinin önceden DNA'da kodlu olarak yaratılmış olması lazım. Yani DNA'da kodlu olması gerekiyor ki bu zincirleme işlemler başlayabilsin. Bu kadar değil ama. Bu aktivasyonu başlatan fosfat denen bazı moleküllerin bağlanması. Bakın proteinin üzerine fosforilasyon denen bir işlem gerçekleştiriliyor. Ve böylece bir protein başka bir proteinle etkileşime giriyor. Ve onun fosforilasyonunu sağlıyor. Domino taşı gibi bakın zincirleme gelişen çok kompleks işlemler. Ama hatasız ve kusursuz bu proteinlerde tek bir amino asidi değiştirin siz bütün sistem çöküyor. Ve bakın bir protein gidiyor bu sefer diğerini aktive ediyor. Ve bu şekilde ikisi birlikte çekirdeğe gidiyorlar. Çünkü bu insülin geninin kopyalanması sadece çekirdeğin içinde gerçekleşiyor. Bu kapılarda sadece bu proteinleri içeri bırakıyorlar. Alıyorlar onu içeri. Ve gidip kapkaranlık ortamda sadece insülinin yapıldığı yeri bulup onu yaptırıyorlar. Ha, bu da bir mucize. Yani DNA'da 3 milyar harf var. Bunlardan mesela insülin veya herhangi bir protein molekülü ne kadar oluyor mesela? Diyelim ki 100 tane amino asitten oluşuyor. Ya da 200 tane amino asitten oluşuyor.
Çarpı
her amino asidi 3 tane harf belirler DNA'da. Yani bir proteini kodlayan bölge yaklaşık 600 harflik bir bölge oluyor. Bakın 3 milyar harf arasında 600 harfte oluşan bir bölgeyi DNA kapkaranlık bir ortamda ve özel olarak katlanmış durumda. Yumak gibi bir şekilde duruyor böyle. Katlanıyor, bir daha katlanıyor ama düzenli bir katlanma. Düzensiz bir katlanma değil. Sadece o ilgili bölgeye gidip eliyle koymuş gibi sadece orayı açıyor. 600 harflik bölümü açıyor. 3 milyar harf arasında. Bir sayfalık bir bölüm demektir o. Yani 1 milyon sayfadan oluşuyor DNA. Kapkaranlık bir ortamda giriyor. Hangi nerede olduğunu bilmiyor. Doğrudan giriyor bir sayfayı. O 1 milimetre kalınlık bir sayfayı alıp çıkartıp buluyor. Bunun yani kıyaslayacak bir durumu da yok. Çünkü aklı olmadığı için molekülün, değil mi? Neyi aradığını da bilmiyor. Ama hep doğrusunu buluyor. Bu işte bir aklın tecellisi.
Tabii.
Atomlardaki aklın değil tabii ki Allah'ın aklının tecellisi bu.
Evet, maşallah.
Kusursuz bir yaratılışı gösteriyor. Devam edelim. Bakın burada özel bir bölüme bağlanıyorlar. O birdenbire kopyalamada öyle başıboş bir şekilde başlamıyor. The transcription factor then binds to the DNA and moves to interact with the rest of the transcription protein. Çok özel bir hareketle katlayarak transkripsiyon kompleksi, bu da proteinlerden oluşuyor. Sadece ilgili bölgeyi ondan sonra kopyalayan enzim harekete geçiyor. Şimdi bunu düşünelim. Bu çok yani kompleks bir mekanizma. Biz çok basitleştirerek anlaştık. Bilim adamları bunları yıllarca yaptıkları araştırmalarla ortaya koydular. Bunu hücre içerisinde muazzam bir aklın tecelli ettiğini görüyoruz. Yani çok kompleks sistemler, hatasız ve kusursuz zincirleme. Biri geliyor, insülin yapılması lazım diyor. Adeta aklı varmışçasına alıcısına bağlanıyor. Oradan hemen onunla ilgili proteinler sırayla aktif hale gelmeye başlıyorlar. Sonra aktif hale gelen proteinler hücrenin çekirdeğine gidiyorlar. Gitmesi gereken yeri de biliyor. Orada DNA'nın o kapkaranlık ortamda üst üste katlanmış olan DNA'nın içindeki 1 milyon sayfa arasından ilgili sayfayı tak diye anında nerede olduğunu bilmiyor ama.
Evet.
Herhangi bir yerinde olabilir DNA'nın. Tak diye çıkartıyor. Orayı kopyalıyor. insülin üretiliyor ama kontrollü bir şekilde üretiliyor. Yani insülin böyle başıboş bir şekilde üretilmiyor. Mesela şeker diyelim bu kadar yükseldi, insülin de o kadar yükseliyor ki şekeri makul seviyeye getirsin. Ama hemen üretimi durduruluyor o zaman.
Evet.
İhtiyaç olduğunda tekrar insülin üretimi başlıyor, kontrollü bir şekilde devam ediyor. Şimdi bakalım, evrimciler bunun tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar. Yani çok büyük bir saçmalık bu kadar kompleks sistemlerin. Mesela diyorlar ki insan nasıl oldu dendiğinde gayet çok pervasız bir şekilde bizi annemiz babamız yaptı diyebiliyorlar. Başka biri kalkıyor diyor ki mesela diyor maymun diyor otun arasında geziyordu diyor. Bir ayağa kalktı diyor insan oldu diyor. Bir tanesini dinleyelim bir iki tanesini bakalım neler diyorlar. Bu sansürsüzler de çıkmışlardı daha önce.
Doğu kesimine bir tane yararlı mutasyon örneği veremezken nasıl oluyor bu yararlı mutasyon örneği? Yararlı yine soran meslektaşınızdır.
Anladım ama o meslektaşımızın lütfen niye tekrar soruyorsunuz?
Yararlı mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tabii. Ama verebilir.
Mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tabii.
Ama verebilir.
Niye vermesin? Bakıyorsa arayalım söylüyor, hemen versin.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Tam bir tiyatro oynanıyor. Koskoca Dawkins kıllı kılçıklı bir tane mutasyon örneği veremiyor. Öbür tarafta koskoca adam çıkalım Dawkins'e söyleyelim mutasyon örneği versin diyor falan böyle. Tiyatro oynuyorlar. Devam edelim şimdi.
Mutasyon niye meydana geliyor?
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur. Hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani
mutasyonlar
meydana geliyor. Yani insanlar ortaya çıkmıştır.
Teknik anlamıyla hata sonucunda.
Yani biz yani, evet. Hata sonucu genlerin kendini kopyalarken mutasyona uğraması...
Evet. Ama başka mutasyonlar da var, başka yani mutasyonlar var.
Çok önemli. Genlerin kendini kopyalarken hata yapma sonucu... İnsan ortaya çıkıyor.
Bir
anda
olmaz.
Ya bu süper bilgisiz oluyorlar. Bir kere mutasyonlar var ve çok nadirdir. Mutasyonlar harf değişikleri oluyor. Ya da işte bir gende kendi kendini bir kopyalama sonucu bir başka gen daha oluşuyor aynı genden. İşte duplikasyon oluyor mesela. Ya da işte harfler yer değiştiriyor. Ekleme çıkarmalar oluyor. Fakat mutasyonlar gen kadar çok kompleks yapısı olan bir yapıya mutlaka zarar veriyorlar. Yani tıpkı çok hassas bir elektronik aleti tekmelemek gibi, çekişle vurmak gibi. Ya da işte dünyanın en biyoloji kitabındaki deyimle, ki Darwinist bir kitap, Darwinizm savunuyor Campbell and Rees, arabanın motorunu ateş etmek gibi bir şey. Arabanın motorunu ateş ederseniz diyor, tabii ki zararlı olur diyor. Fakat aynı kitapta mutasyonu da savunuyor. Yani mutasyon için böyle dediği halde, bunu da evrimleştirici mekanizma olarak savunuyor. Yani şimdi bu konuşan kişi de mutlaka mutasyonların zararlı olduğunu biliyor. Çünkü mesela Dawkins'e soruyorlar. Bir tane genetik bilgi arttırıcı mutasyon örneği veremiyor. Ama sorsanız evrimleştirici mekanizmaları söyler misiniz diye mutasyonunu doğal seleksiyonluyor. Şimdi inanmıyorlar aslında söylediklerine. Yani söyledikleriyle konuştukları arasında, düşündükleri arasında çok büyük fark var inançları arasında. Normalde yani bilinç altında Darwinizmin olmadığını çok net olarak biliyor hepsi. Mesela bakın Yiğit Bulut sıkıştırdığı zaman hemen garip konuşmalar yapmaya başlıyor. Şimdi devam edelim bakın birazdan annem babamız yaptı bizi diyecekler.
Thank you.
size bir şey söyleyeceğim. Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın akşama kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz.
Ne koşul
ama bakın koşul diyor.
Koşul falan.
Klavye bastığında
ancak doğru.
Hamlet içerisindeki doğru kelimeleri ve doğru harfleri çıkartacaksın.
Ama ancak Hamlet varsa.
Evet.
Tabii. Arka plan.
Tabii ama
Hamlet yok ki.
Tamam Hamlet olsun.
Ve burada şimdi diyor ki işte Shakespeare'in Hamlet'teki eserinde Emre Hamlet diye bir eseri var. Onu örnek vermiş. Bir maymun diyor daktilo basarak bunu yazar mı yazmaz mı konu? Maymun daktilo basmaz zaten de. Diyor ki koşul diyor. Koşul dediği zaten yani aslında yaratılışı tarif ediyor burada. Diyor ki öyle bir akıl olacak ki diyor. Öyle bir daktilo yapacak ki diyor. Daktiloda sadece doğru tuşlara basıldığında Hamlet ortaya çıkacak. Ve bir sıra üzerinde tabii yani herhangi bir harf değil. Çünkü doğru harflerden, doğru harflerin alternatif kombinasyon sayısı 100 kentrilyonlarla bir sayı ortaya çıkıyor. Mesela 20 harfin olası kombinasyon sayısını hesaplamışlar 100 kentrilyon. Ama o sadece bir şekilde dizildiği zaman doğrusu oluyor. Dolayısıyla Hamlet, bu Hamlet'in oluşumunda daktilonun doğru tuşlarına doğru sırayla basıldığı zaman izin veriyor daktilo yazı yazmana. Kardeşim zaten daktilo yazıyor demektir orada. Yani daktiloyu yazdıran bir akıl var demektir.
Evet.
Değil mi? Daktilo'ya o öyle bir program yerleştirmiş ki bilgisayar olabilir bu. O program o Hamlet'i biliyor zaten. Hamlet oraya programlanmış. Hamlet'i yazdırıyor. Birine tuşa basması da gerek yok aslında orada. Hamlet çünkü hazır zaten. Daktilo hazır programlanmış olarak var. Ya burada yaratılışı tarif ediyor zaten. Öyle bir akıl olacak ki diyor bunları meydana getirsin diyor. Evet. Allah'ın aklını aslında inşallah tabii değil mi inşallah o şekilde anlatıyor. Ama güya bunu öyle bir şekilde anlatıyor ki sanki böyle bir düzenekle tesadüfen bir şeyler mümkün oluyormuş gibi.
Doğal seçimlik. Bilgisayar sessizlikten gelir.
Ama doğal seçimdir işte.
Ben doğal seçimlik yapabilirim.
Harfler seçilirse bakın harfler seçilirse bunu yapabilir. Bu bir analojik bir örnek. Aynı şekilde uygun proteinler seçildiği takdirde son derece kompleks...
Kim seçecek bir akıl?
Protein bir kere nerede bulup seçecek?
Protein zaten kendi kendine oluşmuyor birincisi. Yani bir proteinin oluşması için biraz önce gördük. Çok basitleştirilmiş olarak baktık. Proteinlerin zaten önceden var olması gerekiyor. Yani proteinleri sadece proteinler sentezleyebiliyor. Doğada kendi kendine protein oluşmuyor. Dolayısıyla proteinlerin seçilmesi diye bir şey söz konusu değil. Hadi diyelim bir şey seçildi. Kim seçebilir? Bir akıl seçebilir. Yani doğa dediği... Şimdi bakın burada hep bir kavramlar var böyle ve içi boş. Mesela doğal seleksiyon diyor. Doğanın bir şey seçecek bir kabiliyeti var mı? Yani taş, kaya, toprak, hava, su neyi seçebilir? Değil mi? Sorsak toprağa ne seçebilirsin diye cevap mı verecek yani böyle?
Tamam.
O kadar ipe sapa gelmez bir iddia.
Evet. Kim seçecek? Oradaki
doğal süreç...
Uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak mükemmel bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor değil mi? Bu kullanıyor. Evet.
Uçak kendi kendine olmaz diyor ama uçak kullanırken neyi kullanıyor?
Yani, olmuş bu uçağın
Kore'nin filmi gibi. Evet. Yani bir kere şurada tabii uçağın bir kere tasarlayanın olduğunu kabul etmiş oluyor değil mi? Kendi kendine olmaz diyor. Evet. Konu değil ki yani neyi kullanıldığı değil ki konu. Konu uçağın tasarlayan var mı yok? Evet var diyor. Fakat sonra bakın insanın yaratılışını sorduklarında ne cevap veriyorlar?
Vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğadan
geliyor tamam doğru.
Tamam, doğadan geliyor. Biz
de annemiz babamız ya.
Biz de annemiz babamız yapıyor. Kim diyor bunu? Aslı Tolun. Genetik profesörü Boğaziçi Üniversitesi'nde evet. Ders veriyor öğrencilere. Bunları anlatıyor. Biz annemiz babamız yaptı diye anlatıyor orada çocuklara çıkıp. Genç beyinlere. Yani bir kere bir insan anne baba değil mi? Herkesin annesi babası var. Anne baba tek bir atom yaratabilir mi? Tek bir sperm hücresi meydana getirebilir mi? Tek bir yumurta hücresi, tek bir protein yapabilir mi? Yapamaz. Hiçbir insanın bugün başka proteinler olmadan özür dilerim, protein yapılamıyor. Yani en gelişmiş teknik laboratuvarlarda protein üretebilmesi için mutlaka başka proteinler gerekiyor. Kaldı ki amino asitlerin de hazır olması gerekiyor. Amino asitler de proteinler tarafından üretiliyor. Çünkü protein sentezi proteinler tarafından ve sadece hücre içinde gerçekleştirilebiliyor. Bir protein olması için mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Ne diyor Aslı Tolun hanımefendi? Biz annemiz babamız yaptı diyor. Niçin diyor bunu? Bu Darwinizm saçmalığını savunmak adına. O da biliyor böyle bir şeyin olmayacağını. Yani anne babanı kim yarattı? Allah yarattı tabii yani, değil mi? Yani insanın yaratanın Allah olduğu, sperm hücresi. Allah tabii sebep kılmış ama Allah yoktan var ediyor. Bir hücre yaratıyor Allah. İki hücreyi birleştiriyor. Ondan 100 trilyon hücre meydana getiriyor. Organlarıyla, mükemmel sistemleriyle ve insanı yaratıyor Allah. Ondan sonra o insanın vücudundan bir hücre oluşturuyor. Yine bir hücre yaratıyor Allah. Başka bir insanın vücudundan, yine annenin vücudundan bir hücre yaratıyor. Yine ikisini birleştiriyor Allah, bir araya getiriyor. Ve bundan yine 100 trilyon hücrelik bir insan yaratıyor Allah. Yaratıcının Allah olduğu çok açık. Yani Aslı Tolun bilmiyor mu bunun böyle olmadığını? Biliyor. Ama doğru söylemiyor. Yani sırf bakın bu çarpık ideolojiyi savunmak adına ne duruma düşüyor insanlar? İşte Darwinizm durumu bu. Tarihin en büyük yobazlığıyla karşı karşıyayız. Yani 3000-4000 yıllık bir yobazlık sistemi, bir pagan dini. Firavun da aynı şeyi söylüyordu. Firavun da aynen böyle diyordu işte. Minerin çamurlarından hayat tesadüfen oldu diyordu. O da böyle tesadüfen oluştu diyordu hayat. Yine aynı şeyi söylüyorlar. Kaç bin yıl sonra, 3000-4000 yıl sonra güya bilim adamları. Çünkü bilim adamıyla alakası yok bunun. Bilim adamı objektif olur. Bakar, değerlendirir bilimsel verileri. O bilimsel veriler Allah'ın yarattığını gösteriyorsa, değil mi, gözlemleri ve deneyler, onu kabul eder. Yani bunun aksini savunmak için bu durumlara düşer mi? Uçağı tasarlayan kim diyorsun? Mühendis diyor. Ama diyor koşul var diyor. Ne olur diyor. İşte ne kullanıyor diyor orada. O toprak nerede diyor falan böyle. Yani bir takım laf salatasıyla geçiştirmeye çalışıyorlar.
Evet. Tabii bu, yani bu kadar aşikar, açık bir şekilde. Evet. Allah razı olsun Yiğit Bulut'tan. Bu evimizlerin bulunduğu psikolojiyi, dinlerini, pagan dinlerini Türk halkına net bir şekilde gösterdi. Burada da gösterecek çünkü malzememiz oldu. Ya hakikaten mantıksız. Hakikaten bunu söyleyen insanlar profesör olmasına rağmen yalan söylüyorlar veya yanlış söylüyorlar. Hakikaten durum böyle ve hakikaten bu kadar asılsızlığın limiti bu kadar üst boyutta. Bizi annemiz babamız yaptı. Dawkins'i arayalım versin. Bu kadar zor sorular sormayın gibi bilimin yanında olmak veya yakın olmak bir tarafa, hiç alakası olmayan tamamen pagan din, putperest bir din. Bunun sebebine yaşadığımız zamanın çok çok özel bir zaman olması. Yani bu da Allah'ın bir mucizesi. Normalde insanlar yani mantık örgüsü içerisinde evrim gibi bir teoriye hem inanmaz, kabul etmez, doğruluğunu kabul etmez. Hem de yani kabul etmediği gibi bu tip şekilde çıkıp da savunmaz. Bunu yaptıran da Allah. Bu şekilde yanlışı çünkü göstertiyor Allah. Bu da ahir zamanda olduğumuzun ve yaşadığımız zamanın çok büyük ve özel bir zaman olduğunu göstergesi. Çünkü evrim tüm dünyada kabul ettirildi. Değil mi? 150 yıldır. Hala da etkisi şiddetli şekilde birçok yerde sürüyor. Bakıyoruz çok asılsız. Ama herkes kabul etmiş. Burada metafizik bir konu var. Enteresan bir durum var. Bunu da Allah yaratıyor. Yarattı. Fakat günümüzde de bunun şimdi suyun karadan çekildiği gibi bütün dünyada artık yok olduğunu, her geçen gün Allah'a iman eden, bilimin gerçekleriyle Allah'ın doğruluğunu mantıken ve ilmen keşfeden, sonra da imanı artan ve Allah'a iman eden insanların sayısı her geçen gün artıyor. Evet, bu da metafizik bir konu. Çünkü Allah ayette insanları Rabbinin dinine akın akın girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et diye buyuruyor Allah.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sığınırım. Bu ayetin şu an tecellisini görüyoruz. Evet. Allah'ın hadi isminin tecellisini görüyoruz. Çünkü yani bayağı harika bir zamanda yaşıyoruz inşallah. Hazreti Mehdi gibi daha önceki yüzyıllarda hiç gelmemiş, bu kadar bütün yeryüzünün tamamına hitap eden, büyüklükte icraat yapacak olan bir zatın yaşadığı dönemde yaşıyoruz. Bu da çok büyük bir olay. Allah'ın hak bir peygamberinin gökyüzünden indiği ve yaşadığı bir dönemde de yaşıyoruz. Bu da çok metafizik bir durum. Bu da çok harika bir durum. Yani bütün harika metafizik Allah'ın harikulade yarattığı zamanların tümü, ahir zamanda yaşıyoruz. Bu zamanda olan hadiseler de hep çok büyük vaziyette. Yani mesela dünyayı saran gök taşlarıyla ilgili belgeseli gösteriyoruz. yüz binlerce göktaşı 1980 yılından sonra. Yani dünyanın ömrü 15 milyar yıl deniliyor. 15 milyar yıldır böyle bir tespit yok. 1980 yılından başlayıp 2010 yılına son 30 yılda 500 bin tane, değil mi? Yüz binlerce meteorun dünyanın çevresini çok hızlı bir şekilde döndüğünü, sardığını görüyoruz. Yani her an birisi çarpabilir durumunda. Yani özellikle bir koruma var ki tutuyor görüntüsünde. Yani bakan insan bunu görür. Özel bir koruma var ki tutuyor. Yoksa bırakılmış olsa yani her tarafından meteor çarpıp bir dünyanın yok oluşu şahit oluruz. Yani harika bir durum var. Deprem olmuyor yüzyıllar boyunca. 1950'lerden önce mesela neredeyse çok az. 5 büyüklüğünde depremlerin, 5 üzerinde büyüklüğünde depremlerin sayısı. Ya sadece 99 yılında 20 binin üzerinde 5 büyüklüğünün üzerinde deprem oluyor. Harika bir durum. Bu da harika. Yani yaşadığımız zaman hakikaten çok harika. Peygamber Efendimiz hadiste diyor ki, gökyüzünde münevver, parlak bir yıldız geçer diyor, değil mi? Hadis yani anlam itibariyle söylüyorum.
Çift uçlu, çift boynuzlu.
Çift boynuzlu.
Yani 86'da Halley'i haber veriyor. Sonra da 2009'da çift uçlu Lulin Kuyruktuzu'nu haber veriyor.
Ve detay var değil mi? Mesela her zamanken daha farklı, ters istikamete gider diyor. O tam olarak ters istikamette gidiyor.
Evet. Onun öncesinde kuraklık olacağını söylüyor. Nitekim oldu. Ondan sonra da bolluk, bereketlik olacağını söylüyor. Nitekim o da oldu. Hatta o kadar yağmurlar fazla yağacak ki sellerin sayısının da anormal, yani metafizik olarak normal çok üstünde artıyor günümüzde. Bu da ahir zaman alameti. Yani müthiş, harika bir zamanda yaşıyoruz. Bunların hepsi hocamız kutlu bir doğum sancısına benzetmişti. Nitekim o kadar güzel bir çağ doğacak ki inşallah bunlar onun sancısı. Yani güneydeki Arap ülkelerinde olan savaşlar, kargaşaların sebebi. Günümüzdeki savaşlar, Müslümanların çektiği eziyetler ve düştüğü durumdaki zorlukların sebebinin sonunda, inşallah bunların hepsi bir alamet. Bunun sonunda Allah bütün dünyaya, hadiste yeryüzünde diyor değil mi? Yeryüzünün tamamına iman, yeryüzü tamamında İslam hakim olacak diyor. Yeryüzü, dünya tamamında İslam'ın hakim olduğunu, Allah'ın dininin tamam olduğunu, hakim olduğunu göreceğiz. Bunun sonucunda ne olacak? Müthiş bolluk, bereketlik. Allah zaten yoktan yaratıyor. Şu anda da öyle. O zaman da öyle olacak. Cennette de öyle olacak mesela. Çünkü o zaman mesela altın çağda Allah yoktan çok bol rızık yaratacak. Çünkü ona inanan ve şükreden insan sayısı zaten çok olmuş olacak. Ki Allah bana şükredin, arttırayım diyor. Tevekkül edin, değil mi? Rızkınızı veren benim diyor. Sürekli Allah zaten bize vermek istiyor inşallah. Adalet. Davalar, adliye sarayları bomboş olacak. Kimse kimseden dava şikayetçi olmayacak. Herkes hakkını aldığı gibi kimsenin adaletsizlikten şikayet edip dava açmak zorunda kalmayacak. Fakir kimse kalmayacak. Bu fakirlik, işsizlik günümüzde her ülkenin belki de en önemli ilk üç sorunundan bir tanesidir. Dünyada böyle bir sorun kalmayacak. Dünyada böyle bir sorun kalmayacak. Dünyanın tamamında. Her iktidar kendi ülkesinde hedef alan açıklamalar vesaire yapıyor. Ama Mehdiyet tüm dünyanın inşallah refahına ve coşkusuna hitap eden, onların konforuna hitap eden bir durum inşallah. Değil mi? Her bereketli türlü sosyal durumda evet, bereket ve güzel bir çağ olacak inşallah.
Çünkü o güzel ahlak, İslam'ın ahlakı Mehdiyet'le beraber bütün dünyaya yayıldığında, hocamın elinden söylediği gibi, o sıkıntılar, zorluklar tamamen ortadan kalkıyor. Allah bereketlendiriyor. Hadi ismi tecelli ediyor değil mi? Allah'ın hidayeti erdiren ismi tecelli ediyor. Bütün yeryüzünü kaplıyor. Deminden birkaç tane Peygamber Efendimiz'in ahir zamana yönelik alametlerinden, hadislerinden bahsettik. Bir bakıyoruz gerçekten. Hicri 1400 yani 1979-80'lerden itibaren bütün bu alametler arka arkaya son 30 sene içerisinde tamam gerçekleşiyor. Tamam. Ve her günde bunlardan yenilerin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok büyük hayranlık uyandıracak ve hayret verecek olan bir durum. İnsan heyecanlanıyor. Yani o dönemin içinde olduğunu idrak ediyorsun. Mesela biz programın en başında dünya hayatının geçicinden bahsettik. İnsanın bir amacı olduğundan bahsettik. Böyle Allah'a olan kıldık görevini yerine getirmekten bahsettik. İşte bu şekilde hocamız Sayın Adnan Oktar'ın vesile olmasıyla, değil mi inşallah? yeryüzünde fitneye, karışıklığa sebep olan materyalizm, darwinizm gibi sistemleri ortadan kaldıracak çalışmanın yapılması çok önemli. Ve onun öncülüğünde evet. biz de programlarımızda inşallah Allah'ın izniyle iman kayıtlarından bahsediyoruz değil mi? Ve bunun için en son teknolojiyi kullanıyoruz. Bilimin son bulduğu bulguları ortaya koyuyoruz. Bilimsel kanıtları, fosilleri ortaya koyuyoruz, onları gösteriyoruz. Bu şekilde çalışmayla insan değil mi, böyle Allah'ın varlığının hak olduğunu, delillerini, yaratılışını, gücünü, kudretini anlatması gerekiyor ki herkes tarafından bu ahlak yaygınlaşsın. Böyle bir ortam olduğunda zaten Allah'ın ahlakıyla herkes ahlaklandığında sevgi, şefkat, merhamet, dürüstlük, oyunlu söylediği gibi adalet, özgürlük, ferah. Herkesin birbirine karşı son derece saygı ve sevgi dolu olduğu ama özgür de olduğu rahat bir ortam oluşmuş oluyor Allah'ın izniyle. O işte Allah'ın ahlakının bereketi. Kur'an'ın bereketiyle o yeryüzüne yayılmış oluyor inşallah. Bu şekilde de huzur ve mutluluk ortamı oluşuyor. Altıncı hava ayrı zaman ortamında inşallah.
İnşallah. Değil savaş, kimsenin canı yanmayacak.
Evet.
Yani Hazreti Mehdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde belirtiyor. Kimsenin burnu kanamayacak evet. buyuruyor Peygamberimiz. Zaten Allah değil mi ayetlerinde dinde zorlama ve baskı yoktur buyuruyor. Yine Kur'an ahlakı hakim olacağı için inşallah hiçbir şekilde kimsenin tek bir kişinin bile canı yanmayacak.
Evet.
İnşallah.
İnşallah.
Tam anlamıyla yani. Özgürlük pardon hocam. Gerçekten özgürlük tam anlamıyla özgürlük olmuş olacak. Yani kısıtlı bir özgürlük ya da şarta bağlı bir özgürlük olmuyor.
Evet.
Herkes özgür. Gerçekten özgür olmuş oluyor Allah'ın izniyle.
Evet. Allah'ın rahmeti ve lütfu inşallah. Tabii ki yani. Çünkü 20. yüzyıl çok zulüm vardı, kan vardı hep daima değil mi? Komünizm, evet. faşizm. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Stalinleri gördü bu dünya, Hitler'i gördü, Mao'yu gördü. Kan gövdeyi götürdü, şehirler yok oldu, milyonlarca insan katledildi, milyarlarca insan mağdur oldu. Ve Allah'ın rahmeti olarak inşallah Allah Hazreti Mehdi'yi gönderiyor. Ve gönderdi inşallah, yeryüzünde inşallah alametleri, bütün alametlerin gerçekleşmesi Peygamberimiz tarafından bildirilen çok kısa bir süre içinde arka arkaya. Ve dünya çapındaki bu değişiklikler, darwinizmin, materyalizmin çökmüş olması inşallah fikren Hazreti Mehdi'nin faaliyette ve hayatta olduğunu gösteriyor bize. Bu Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmetinden umut kesmek olmaz, haram. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Yani İslam hakim olmayacak. Haşa. İttihat-ı İslam olmayacak. Hazreti Mehdi yok. Dünya bu şekilde devam edecek, güzel ahlak hakim olmayacak diye bir şeyi Allah haram kılmış. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin diyor. Ve Allah söylüyor, kafirler toplumundan, kafirden başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez diyor. Dolayısıyla Müslüman hep Allah'ın rahmetinden umut eder. Zaten Allah Kur'an'da İslam ahlakını, dünyaya hakim kılacağını vaat ediyor. Allah'ın vaadi var. Nur suresi evet. 55 ve diğer ayetlerde. Bundan umut kesmek, Allah inkar etmek olduğunu söylüyor inşallah. Peygamberimiz de Hazreti Mehdi'nin insanlar için bir müjde olduğunu ve Hazreti Mehdi ile müjdelenin diye buyuruyor hadislerde. Mesela bir hadiste Hazreti Mehdi ile müjdelenin diyor. Başka bir hadiste yine ey insanlar Mehdi'nin çıkışıyla müjdelenin diyor. Bak kaç tane hadiste. Yine başka bir hadiste Hazreti Mehdi hususunda müjdeler olsun sizlere diyor. Burada konuştuğumuz zaman hep müjdeleniyoruz. Ama tabii insanın oturup Hazreti Mehdi'nin nasılsa var ve onun için ben oturayım işime bakayım. O da olmaz. Yardımcı olmak gerekiyor. Nasıl? Bir kere herkes tabii Allah'a yapayalnız gidecek. Allah yapayalnız yarattığını bildiriyor. O yapayalnız yarattığını bana bırak diyor Allah inşallah. Herkes kendi yaptıklarıyla hesap verecek. Hazreti Mehdi inşallah sevabını alacak kat kat. İnşallah cennettedir. Ama herkes de kendi yaptıklarıyla hesap verecek. Yani dolayısıyla eve çekilip evde aile kurup çoluk çocuk, iş, kariyer ondan sonra da ölüm geldiğinde ölüm. Öyle bir hayat istemiyor Allah bizden. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda mücadele edin diyor. Fikren mücadele evet. inşallah. Yani inşallah. Hem hayatını hem sağlığını değil mi inşallah hem de malını Allah rızası için. Çünkü her şeyin sahibi Allah zaten. Yani bizim vücudumuzun, kolumuzun, bacağımızın sahibi Allah. Ruhumuzun sahibi de Allah. Allah'ın ruhunu taşıyoruz inşallah. Ruh Allah'ın. Yarattığı hatıralar da Allah'ın inşallah. İnsana ait olan aslında hiçbir şey yok o anlamda inşallah. Evet. Ve Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz inşallah ve her şeyi de Allah rızası için Allah'a adamamızı istiyor inşallah Allah. Bu kadar yani, zaten Allah her şeyi yapıp bitiriyor. Hazreti Mehdi'yi de gönderdi inşallah. İslam hakim de oldu. Hazreti İsa da geldi. Her ikisi de yaşadılar. İnşallah vefat ettiler. Biz de yaşadık, vefat ettik. İnşallah ahiretteki sonsuz hayatımızdayız zaten şu anda. Allah çünkü tek bir an olarak hepsini yaratıp bitirmiş. Dolayısıyla zaten kader, Allah'ın yarattığı kader olduğu için bunu da kimse engelleyemez. Önünde de duramaz inşallah. İnşallah 10 yıl içerisinde hepimiz, Allah izin verirse inşallah, hayatta olursak Hazreti Mehdi'yi göreceğiz 10 yıl içerisinde. Hazreti İsa'yı göreceğiz. İslam'ın dünya hakimiyetini, Türk İslam Birliği'ni göreceğiz inşallah. Çok güzel günler. Bir altın çağ geldi inşallah.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. 00.30'dan itibaren Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Gaziantep Olay TV, Sipas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanalı 47, Mersin İstiklal TV, Togak Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, Çay TV, Kanal Avrupa, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı akşamlar.